Ayrım 15, sayfa 146. Ama 536. gece olunca demiş ki, bu genç kızdan onun yanındayken söz edemem. Bu önlemi almakta kendime göre nedenlerim var demiş. Bunun üzerine Gülnar oğlunun yanına yaklaşmış ve onu yoklayıp solumasını dinlemiş. Çok ağır bir öğle uykusu getiren bir tabak soğan yemiş olan oğlunun derin bir uykuya dalmış bulunduğunu görerek Salih'e uyuyor. Ne diyeceksen söyleyebilirsin demiş. O da bil ki kardeşim bu önlemi alıyorsam asla kendi bakımından değil ama babası olan şah yüzünden evlenme yoluyla ele geçirilmesi son derece güç olan bir denizaltı sultanından şimdi sana söz edeceğim içindir. Bizler işin güvenli olduğunu görmedikçe yeğenimin ondan söz edildiğini işitmesi de asla yararlı olmaz. Çünkü kardeşim biliyorum ki aşk kadınların ve kızların yüzleri bir ar pençesiyle kapalı olduğundan biz Müslümanlarda çoğu zaman gözlerden çok kulaklar yoluyla algılanır demiş. Ama sultan da haklısın kardeşim. Aşk ilkin su fışkırtan bir havuzken çabucak felaket saçan engin bir tuzlu denize dönüşür. Ama lütfen çabuk ol da bana bu sultanla şah babasının adlarını söyle demiş. Kardeşi denizaltı hükümdarlarından Semender'in kızı Cevahir, Matters'da ve Lipman'da Cevhere Sultan demiş. Bu ismi işiten Gülnar, ah şimdi bu Cevahir Sultan'ı hatırladım. Benim denizde yaşadığım sırada ancak bir yaşında bir bebekti. Ama kendi yaşındaki tüm bebekler arasında güzel bir çocuktu. Kim bilir o zamandan bu yana ne kadar harika olmuştur diye haykırmış. Salih, gerçekten bir harika oldu. Ne yeryüzündeki ne de su altındaki ülkelerde böylesi bir güzellik görülmüştür. Oh kardeşim, bu kız öylesine tatlı ve ince, öylesine doyumsuz ve büyüleyici ki, o teni, o saçları, o gözleri ve boyu bosu, hele kalçası, öf, öylesine okkalı, beli öylesine ince, yani hem tıkız hem de kaygısız ve ayrıksız, her yanıyla yuvarlak güzelliklerle donanmış bir yaratık. Salınıp yürürken hank dalını kıskandırır. Dönüp bakarsa ceylanlar ve karacalar gizlenirler. Yüzünü gösterirse güneşi ve ayı utandırır. Kıpırdarsa devirir, dayanırsa öldürür. Ve oturursa art yuvarlarının izi öylesine derindir ki kaybolmaz. Bu denli parlak ve mükemmel olur da nasıl cevahir diye anılmaz diye yanıt vermiş. Gülnar da kuşkusuz. Ona bu ismi vermek için anasına tüm bilgilerin sahibi Tanrı esin vermiştir. İşte gerçekten oğlum Gülenay'a eş olmaya layık kız budur diye yanıt vermiş. Hepsi o kadar. Ve Gülenay uyur gibi yapmayı sürdürmüş. Ama ruhunda büyük bir zevk duymuş. Ve bunca tıkız olduğu kadar bunca incelikli de olan bu deniz sultanına sahip olmak hayalleri içinde yüreği hızla çarpmış. Ama Salih hemen... Yalnız kardeşim, Sultan Cevahir'in babası Şah Semender hakkında ne demiştim sana? Kaba, vahşi ve nefret uyandırıcı biridir. Evlenmek üzere başvuran birçok şehzadeye kızını vermeyi reddetti. Hatta kemiklerini kırdırdıktan sonra onları utanç içinde bırakarak kovdu. Bundan dolayı kararsızım diye eklemiş. Sultan, oldukça ince bir iş. Bizim de bunu uzun uzadıya düşünmemiz ve meyve olgunlaşmadıkça ağacı sallamamamız gerek diye yanıt vermiş. Salih de evet düşünelim sonra ne olur görürüz diye sözü bağlamış. Sonra o anda Gülenay uyanmış gibi davranınca konuşmayı bıraktıkları yerden daha sonra yeniden ele almak üzere susmuşlar. İşte onların durumu böyleymiş. Gülenay'a gelince sanki hiçbir şey duymamış gibi yattığı yerden kalkmış, rahatça gerinmiş ama ta içinde yüreği aşktan yanıyor ve yakıcı bir ateşle dolu bir mangal üzerindeymiş gibi cızıldıyormuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 537. gece olunca demiş ki, ama ta içinde yüreği aşktan yanıyor ve yakıcı bir ateşle dolu bir mangal üzerindeymiş gibi cızıldıyormuş. Gülenay bu konuda anasına ve dayısına en küçük bir söz söylemekten kaçınarak erkenden odasına çekilmiş ve bütün geceyi kendisi için çok yeni olan bu gönül derdinin pençesinde tek başına geçirmiş. Arzularının amacına en kısa zamanda ulaşmak için en iyi çareyi düşünmüş durmuş. onun gözlerini bir an bile kapayamadan sabaha kadar uyanık kaldığını söylemenin hiç gereği yok. Şafak söker sökmez de ayağa kalkıp geceyi sarayda geçirmiş olan dayısı Salih'i uyandırmaya gitmiş. Ve ona, "Dayı, bu sabah deniz kıyısında dolaşmayı arzu ediyorum. Çünkü göğsüm daralıyor. Deniz havası herhalde beni ferahlatacaktır. Gezintim sırasında bana eşlik etmeni senden rica ediyorum." demiş. Şehzade Salih de "İşitmek itaat etmektir." yanıtını vermiş. Ve ayağa kalkarak yeğeniyle birlikte kıyıya gitmek üzere dışarı çıkmış. İkisi birlikte gülen ay dayısına hiçbir söz açmadan uzun süre yürümüşler. Gözlerinin köşesinde biriken yaşlarla solgunmuş gülen ay. Sonra birdenbire durarak ve bir kaya üzerine oturup denize bakarak doğaçlamadan şu dizeleri bulup şarkıya dökmüş. Bana yangının orta yerinde yüreğim tutuşurken onu görmeyi mi yoksa bir yudum taze ve saf su içmeyi mi yeğlerdin deseydiler sen nasıl yanıt verirdin? Onu görüp ölmeyi yeğlerdin mi derdin? Ey Semender'in cevahirinin adı üzerine yazılıldan beri duygunluk kazanan yüreğim. Şehzade Salih yeğeni şah tarafından hüzünle söylenen bu şarkıya dökülmüş sözleri işitince ellerini birbirine çarpmış ve umutsuzluğun sınırında La ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah, Muzaffer Tanrı'dan yüce ve güçlü başka varlık yoktur. Evladım demek ki sen dün deniz hükümdarı Semender'in kızı Cevahir hakkında annenle konuşmamı duydun. Ne felaket. Çünkü görüyorum ki oğlum senin aklın ve yüreğin bu konuda şimdiden uğraşıp duruyor. Oysa ortada henüz bir şey yok ve konunun ele alınması da oldukça zor diye haykırmış. Gülen ay, dayı bana bu Cevahir Sultan gerek. Başka hiç kimse değil. Yoksa ölürüm diye yanıt vermiş. Dayısı, öyleyse çocuğum senin durumunu kendisine bildirmem için annenin yanına dönelim. Ve ondan seni birlikte deniz ülkesine götürmek ve Semender'in ülkesine gidip senin için evlenmek maksadıyla Cevahir Sultan'ı istemek üzere izin isteyelim demiş. Ama Gülenay, hayır dayı, annemden hiç kuşkusuz reddedeceği bir izin istemeyi düşünmüyorum. Çünkü benim için Şah Semender'in kötü huylarını düşünerek korkuya düşecek ve ülkemin şahı olmayınca başsız kalacağını ve taht düşmanlarının yokluğumdan yararlanarak yerimi ele geçireceklerini söyleyecektir. Annemi tanırım. Bana söyleyeceklerini önceden biliyorum diye haykırmış. Sonra Gülenay dayısının önünde epeyce ağlamış ve anneme haber vermeden seninle birlikte hemen Şah Semender'in ülkesine gitmek istiyorum. O benim yokluğumun farkına varmadan çabucak geri döneriz diye eklemiş. Şehzade Salih yeğeninin aldığı kararda direndiğini görünce ona daha fazla acı çektirmek istememiş ve ne olacaksa olsun ben Tanrı'ya güvenirim demiş. Sonra parmağından isimler arasından kimi isimlerin üzerine yazılı bulunduğu bir yüzüğü çıkarıp yeğeninin parmağına geçirmiş ve ona bu yüzük seni deniz altında karşılaşacağın tehlikelerden kurtaracaktır ve sana denizsel erdemlerimizi sağlayacaktır demiş. Ve de hemen benim gibi yap diyerek sözünü tamamlamış. Ve yeğenilikle havaya fırlayarak kayalığı terk etmiş. Gülenay da onun gibi yaparak ayağını toprağa vurup dayısıyla birlikte havaya yükselmiş. Oradan denize doğru inen bir kavis çizerek ikisi birlikte suya dalmışlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 538. gece olunca demiş ki, oradan denize doğru inen bir kavis çizerek ikisi birlikte suya dalmışlar. Ve Salih, ilkin yeğenine deniz altındaki konutlarını göstermek istemiş. Böylece yaşlı Sultan Çekirge'nin kızının oğlunu yanında görmesini ve Gülnar'ın yeğenlerinin sevgili küçük yeğenlerini yeniden görerek sevinmelerini sağlamak istiyormuş. Çok geçmeden oraya ulaşmışlar. Şehzade Salih, Gülenay'ı hemen büyük annesinin dairesine götürmüş. Tam o sırada Çekirge Sultan, yakını olan genç kızların ortasında oturmaktaymış. Ve Gülenay'ın içeri girdiğini gördüğü anda onu tanımış ve duyduğu heyecan ve zevkten soluğu kabarmış. Gülenay da yanına yaklaşarak önce onun, sonra da teyzelerinin ellerini öpmüş. Hepsi onu heyecanla ve keskin sevinç çığlıkları atarak öpmüş. Ve büyük annesi Gülenay'ı kendi yanına oturtmuş ve iki gözünün arasından öperek ona "Hoş gelmişsin, ey süt gibi ak yüzlü, evimizi ışığa boğdun yavrum, annen Gülnar nasıl?" demiş. O da sağlığı mükemmel ve eksiksiz bir mutluluk içinde. Sana ve amcasının kızlarına selamlarını iletmekle görevlendirdi beni diye yanıt vermiş. Evet, söylediği buymuş ama gerçek bu değilmiş. Çünkü annesinden izin almamış imiş. Ama saraylarının tüm harika yanlarını göstermek isteyen teyzeleri tarafından sürüklenmekle onlarla birlikte uzaklaşınca Şehzade Salih çabucak Semender'in kızı Cevahir'in büyüleyici güzelliğinin öyküsünü kulaklarıyla işiten yeğeninin gönlünde taht kuran aşktan annesini haberli kılmış ve ona serüveni başından sonuna kadar anlatmış ve buraya benimle birlikte kızı babasından istemek için geldi diye eklemiş. Şah Gülenay'ın büyük annesi Salih'in sözlerini işitince oğluna karşı öfkenin sınırına ulaşırcasına öfkelenmiş ve Cevahir Sultan'ı Gülenay'ın yanında söz ederken gerekli önlemi almamış bulunduğundan ötürü şiddetle kınamış ve oğluna "Sen pekala deniz ülkelerinden birinin şahı olan Semender'in nasıl değer bilmez, küstah ve budala birisi olduğunu ve kızını sakınarak nasıl bugüne kadar birçok genç şehzadeyi geri çevirdiğini biliyorsun. Ona karşı bizi de aynı alçaltıcı duruma düşürmekten korkmuyor ve hiç kuşkusuz reddedeceği bir öneride bulunmaya sürüklemekten çekinmiyorsun. Bu durumda onurumuza bunca tutunan bizler mahcup düşecek ve oradan kuşkusuz ibiğimiz düşerek geri döneceğiz. Gerçekte oğlum, hiçbir durumda ve hangi tarzda olursa olsun, özellikle uyku ilacı alıp uyumuş olsa bile kız kardeşinin oğlunun yanında bu sultanın adını anmamalıydın." demiş. Salih, "Evet. Ama şimdi artık olan olmuştur ve genç adam genç kıza öylesine aşık ki bana ona sahip olamazsa öleceğini söyledi. Peki sonuç olarak ne yapalım? Hiç değilse Gülenay, Cevahir Sultan kadar güzel ve ünlü bir hükümdarlar sülalesinin ardılı ve de kendisi bir yeryüzü ülkesinin güçlü hükümdarı. Bu budala Semender ise dünyanın tek şahı değil. Beni önerime karşı ödeyemeyeceğim ne gibi bir karşı öneride bulunarak mahcup duruma düşürebilir. Bana kızının zengin olduğunu söylerse ben bizimkinin daha zengin olduğunu, kızım güzel derse oğlumuzun daha güzel olduğunu, kızım soyludur derse oğlumuzun daha da soylu bir sülaleden geldiğini söylerim. Ve böylece anneciğim bu evlenmeye razı oluncaya kadar dayatırım. Her durumda kendi boş boğazlığımla olaya neden olduğuma göre kemiklerimi kırdırmak ve hayatım bağısına da olsa işi tatlı bir sonuca bağlamak da bana düşer." diye yanıt vermiş. Ve yaşlı çekirge hatun gerçekte bu çözümden başka yapacak şey olmadığını görüp içini çekerek "Bu tehlikeli serüvene kapılmamak en iyisi olurdu evladım. Ama bahtımız madem ki böyle çizilmiş, inancıma aykırı olsa da senin istediğini yapmanda özgür bırakmaya karar verdim. Ama sen dönünceye kadar Gülenay'ı yanımda tutacağım. Onun kesin hiçbir şey bilmeksizin ortaya çıkmasını istemiyorum. Dolayısıyla onsuz yola çık ve de özellikle konuşmalarına dikkat et. Yoksa kulağına hoş gelmeyen bir sözcük uğruna hiçbir şeyi hesaba katmayan ve herkese karşı aynı edepsizlikle davranan bu kaba ve yabani şahın öfkeye kapılmasından korkarım." demiş. Salih de "işittim ve itaat ettim" yanıtını vermiş. Şehzade Salih bunun üzerine ayağa kalkmış ve yanına Şah Semender'e verilmek üzere içi değerli armağanlarla dolu iki büyük heybe alarak bunları iki kölenin sırtına yüklemiş ve onlarla birlikte kendilerini Semender'in sarayına götürecek olan deniz yolunu tutmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 539. gece olunca demiş ki, ve onlarla birlikte kendilerini Şah Semender'in sarayına götürecek olan deniz yolunu tutmuş. Saraya ulaşınca Şehzade Salih Şah'ın sarayına gidip konuşma izni istemiş. Bu izin kendisine verilmiş. O da deniz ülkesi Şah-ı Semender'in Zümrüt ve Yemen taşından bir taht üzerinde oturmakta olduğu salona girmiş ve en seçkin bir tarzda ona barış dileklerini sunmuş. Ve ayakları dibine kölelerinin sırtlarında getirdikleri şahane armağanlarla dolu iki heybeyi bırakmış. Şah da bunu görünce Salih'in barış dileğini yanıtlamış, onu oturmaya davet ederek kendisine "Hoş geldin Şehzade Salih. Epey zaman var ki seni görmedim. Bundan üzüntü duymaktaydım. Bana çabucak hangi nedenle beni görmek istediğini söyle. Çünkü bir armağan sunulunca daima karşılığında aynı değerde bir şey beklenir. Konuş da senin için bir şey yapıp yapamayacağımı anlayayım." demiş. Bunun üzerine Salih, Şah'ın önünde bir kez daha iyice eğilmiş ve ona "Evet, Benim ancak Tanrı'nın ve huzurunda bulunduğum arslan yürekli, cömert, zaferleri, yüceliği, nezaketi, merhameti ve iyiliği tüm karalar ve denizlerde ünlenmiş ve kervanların geceleyin ateş yöresinde toplandıkları vakit konuşmalarında hayranlıkla kendisinden söz ettiği soylu şahın yerine getirebileceği bir dileğim var demiş. Birbirine bitişik müthiş kaşlarının çatılışı bu konuşmayla biraz gevşemiş olan Şah Semender de dileğini açıkla ey Salih, duyarlı bir kulağa ve algılamaya hazır bir zekaya ulaşacaktır. Eğer yapabileceğim bir şeyse bunu gecikmeden yerine getirmek isterim. Ama yapamayacağım bir şeyse kötü niyetin bununla ilgisi olmayacaktır. Çünkü Tanrı ey Salih bir varlıktan yeterliğini aşan bir davranış beklemez demiş. Bunun üzerine Salih Şah'ın önünde ilk iki eğilişinden de daha fazla eğilerek ona ey zamanın Şahı senden dileyeceğim şey gerçekte bana bağışlayabileceğim bir şeydir. Çünkü senin gücüne bağlı ve tek başına egemen bulunduğum bir alana dahildir. İmkanı bulunduğuna önceden güven duymasam kuşkusuz gelip senden istemek densizliğinde bulunmazdım. Bilgeler hoş karşılanmak dilersen imkansızı talep etme demişlerdir. Ben de ey Şah Tanrı mutluluğumuz uğruna seni korusun. Ne akılsız ne de kibirliyim. Ve bil ki buraya ey Muzaffer Şah sadece elçi olarak geldim ve bu da ey soylu, ey yüceler yücesi şah, senin biricik incin, değer biçilmez mücevherin, gizli hazinen kızın Cevahir Sultanı, yeğenim Şah Şehriman'ın ve kız kardeşim Gülnar'ın oğlu ve Beyaz Kent'in ve İran'dan Horasan sınırlarına kadar uzanan ülkelerin hükümdarı Gülen Ay ile evlenmek üzere istemek içindir demiş. Deniz ülkesi şahlarından Semender, Salih'in bu konuşmasını işitince öylesine gülmüş ki sırt üstü yere düşmüş ve o durumda da sarsılmayı ve ayağıyla havaya iri tekmeler savurarak çırpınmayı sürdürmüş. Bunu izleyerek ayağa kalkmış ve Salih'e sessizce bakarak ansızın ona ho ho diye haykırmış ve yeniden gülmeye ve sarsılmaya başlamış. Öylesine şiddetle ve öylesine uzun süreli sarsılmış ki sonunda gürültülü bir yellenme koparmış ve böylece sakinleşip Salih'e gerçekte ey Salih ben seni her zaman aklı başında ve ince fikirli birisi olarak tanımışımdır ama şimdi ne kadar yanıldığımı anlıyorum. Haydi söyle bana, böylesi çılgınca bir öneride bulunmaya cesaret ettiğine göre uz görüşüne ve aklına ne oldu demiş. Ama Salih hiç bozulmadan ve dayanıklılığını yitirmeden bilmiyorum ama kesin olan bir şey var. Yeğenim olan Gülenay hiç değilse kızın Cevahir Sultan kadar güzel, zengin ve soylu bir aileden gelmektedir. Ve eğer Cevahir Sultan böylesi bir evlenme için yaratılmamışsa acaba başka ne iş için yaratılmıştır? Söyle bana. Çünkü bilgenin biri bir genç kız ya evlenir ya mezara girer demiştir. Onun için biz Müslümanlarda yaşlı kız görülmez. Öyleyse ey Şah, çabucak bu fırsatı yakala ve kızını mezardan kurtar diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan Şah Semender öfkenin doruğuna ulaşmış ve iki ayağı üzerinde dikilerek ve gözlerini kan bürüyerek kaşlarını çatıp Salih'e "Ey insanların köpeği, kızımın adını herkesin içinde anmak için bula bula bu sözleri mi uygun gördün? Öyleyse sen bir köpoğlu köpekten başka nesin? Ve senin Gülenay adlı yeğenin de kim oluyor? Babası kimmiş onun? Ya hemşiren kim? Hepiniz köpoğlu köpeksiniz diye haykırmış. Sonra muhafızlarına dönmüş ve onlara hey sizler tutuklayın şu aracıyı ve kemiklerini kırın diye haykırmış. Muhafızlar hemen Salih'in üzerine atılmışlar ve onu yakalayıp yere devirmek istemişler. Ama Salih bir şimşek gibi hızla onların elinden kurtulmuş ve kaçmak için dışarı fırlamış. Ama orada çok şaşırarak deniz atlarına binmiş, çelik zırhlarına bürünmüş ve baştan aşağı silahlanmış 1000 atlının bulunduğunu ve bunların kendi yakınları ve yurdunun insanları olduğunu görmüş. Bunlar oraya annesi Çekirge Sultan'ın Şah Semender'in kötü davranacağını sezinleyerek her türlü olaya karşı önlem almış olmak için yollamış bulunduğu ve tam o anda oraya ulaşmış olan güçlermiş. Bunu gören Salih, birkaç sözcükle olup biteni anlatarak onlara gidip şu çılgın şahı yakalayın diye haykırmış. O zaman 1000 atlı bineklerinden inip palalarını çekerek Şehzade Salih'in ardında tek bir kitle oluşturup taht salonuna atılmışlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.